Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 9.
Selanik'te geçirdiği yaz tatillerinde Mustafa Kemal okul arkadaşı Ömer Naci, aile dostu Fuat Bulça ve diğer arkadaşlarıyla kentteki kahvelere giderdi. Delikanlılar umutlarından söz edip bir yandan kızları seyrederken bir yandan da rakı içerlerdi. Bir keresinde ceplerindeki parayla ancak ufak bir şişe rakı ısmarlamışlar ve geriye 2 kuruşları kalmış. Meze olarak yalnızca birkaç kestane alabilmişler. Yeni şair Ömer Naci, "Hayat, hayat" diye söze başlayınca Mustafa Kemal, "Bir kuru kestaneden ibarettir" diye dizeyi tamamlamıştı. Dipnot, Kılıç Ali, Atatürk'ün hususiyetleri 20-1. Mustafa Kemal rakının tadından hiç bıkmadı ama ileriki yıllarda kestane yerine leblebiyi tercih edecekti. Rakı içenlerin çoğu ise daha çeşitli mezeleri yerler. Daha Harbiye'nin 2. sınıfında ortaya çıkan başarılı olma azmiyle Mustafa Kemal yalnızca meslek açısından gerekli yetenekleri değil, toplumsal yaşamın inceliklerini de öğrenmişti. Vals yapma becerisiyle Ali Fuat'ın gözlerini kamaştırmıştı. Bir kurmay subayı için dans etmenin temel bir gereksinim olduğunu ileri sürüyordu. Gerçi henüz kurmay subay değil ve Harbiye'den ancak en üst dereceyle mezun olanlar Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne alınıyordu. Ama Ali Fuat gibi Mustafa Kemal de buraya girmeye kesin kararlıydı. Atatürk'ün yaşamında önemli roller oynayacak 2 subay adayı da aynı amaç için çabalıyordu. Bunlardan Mehmet Arif, Türk Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanıncaya dek Mustafa Kemal'in yanındaydı. Yolların ayrılması Mehmet Arif için kötü sonuçlar doğurdu. Öteki subay adayı Kazım Karabekir ise birkaç ay küçük olduğundan 1 sınıf geriden geliyordu. Ali Fuat'ın ailesinin dostu olan benzer bir aile ortamında büyümüştü. Mehmet Emin Paşa'nın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiş ve başkentin ünlü askeri lisesi Kuleli'den mezun olmuştu. 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki Türk Milliyetçi Direniş Hareketi'nin önderlerinin çoğu, yüzyılın başlarında İstanbul'daki Harbiye Mektebi'nde birlikte okumuştu. Mustafa Kemal, Ali Fuat, bir üst sınıftaki Ali Fethi, bir alt sınıftaki Kazım Karabekir, bir yaş büyük olan Cafer Tayyar Eğilmez ve 2 yaş büyük olan Refet Bele de ordu komutanları olacaklardı. En yakın yardımcıları olan Nuri Conker ile Mehmet Arif de yine onların yaşıtıydı. Hepsi Mustafa Kemal'in önderliğinde birlikte savaşacak ama zaferden sonra yalnızca Nuri Conker yanından ayrılmayacaktı. Önemli bir destekçisi ve ardılı olan İsmet İnönü yalnızca 2 sınıf geriden gelmişti. Ama mühendis Hane-i Berri Hümayun'dan, yani topçu ve istihkam subayı yetiştiren okul, Kara Mühendis Hanesi olarak da bilinir, mezun olarak Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne girmişti. Türkiye'nin bağımsızlık savaşı anlaşılan Mektebi Harbiye ve Erkan-ı Harbiye'nin sınıflarında kazanılmıştı. Ülkeyi bekleyen tehlikeler konusundaki konuşmalar daha askeri lise yıllarında subay adaylarının yaşamının bir parçası haline gelmişti. Ama Atatürk'ün anımsadığı gibi ilk başlarda politik görüşleri oldukça belirsizdi. Harbiye senelerinde siyaset fikirleri baş gösterdi. Vaziyet hakkında henüz nafiz bir nazar hasıl edemiyorduk. Sultan Hamit devriydi. Namık Kemal Bey'in kitaplarını okuyorduk. Takibat sıkıydı. Ekseriyetle ancak koğuşta yattıktan sonra okumak imkanını buluyorduk. Bu gibi vatanperverane eserleri okuyanlara karşı takibat yapılması, işlerin içinde bir berbatlık bulunduğunu ihsas ediyordu. Fakat bunun mahiyeti gözlerimizin önünde tamamıyla tebellür etmiyordu. Dipnot, ASD 3-42. Ali Fuat askeri öğrencilerin duygularını daha ayrıntılı olarak tanımlıyor. Günde kaç defa padişahım çok yaşa diye bar bar bağırdığımız devrim padişahı Sultan II. Abdülhamit gözümüzden yavaş yavaş düşüyordu. Tıbbiye'deki genç ve aydın hürriyet taraftarlarının sürgünlere gönderilip ocaklarına incir dikildiğini duydukça adeta feveran yani isyan ediyorduk. Bir gün bizim de başımıza bir şey gelebilirdi. Devlet idaresinin iyi işlemediğini, suistimallerin alıp yürüdüğünü, memurların ve subayların maaşlarını alamadıklarını, buna mukabil saraya mensup sırmalı hafiyelerle tevabilerine, yani uydu, uyruklarına, maaşlarından başka keseler dolusu altın verildiğini haber aldıkça, Sultan Hamid'e esasen pek de kuvvetli olmayan güvenimiz büsbütün sarsılıyordu. Ordunun fena eller idaresine değer ve itibarını kaybettiğini görüyorduk. Fakat kimse ortaya çıkıp nereye gidiyoruz, memleketi nereye götürüyorsunuz diye soramıyordu. Sormak cesaretini gösteremiyordu. Çünkü padişahtan ve onun hafiyelerinden korkuyorlardı. Memlekette hürriyet yoktu. Biz genç harbiyeliler Fransız İhtilali beyannamesinde insan hak ve hürriyetlerine verilen önemi gizli de olsa okumuş, öğrenmiştik. Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, 32-3. Bu sözler her şeyi anlatıyor. Öğrencilerin 1889 yılında İttihad-ı Osmani adıyla gizli bir cemiyet kurdukları askeri tıbbiyedeki kaynamanın önemini gösteriyor. Bu cemiyet 1895 yılında adını İttihat ve Terakki olarak değiştirdi ve 1908 yılındaki başarılı darbeyi gerçekleştirdi. Ali Fuat Fransız devriminin ve insan hakları bildirgesinin etkilerini de açıkça dile getiriyor. Atatürk için de onun yaşam öyküsünü yazan Fransız bilim adamı Alexander Jevakov'un sapladığı gibi bunlar yaşamı boyunca son derece önemli bir başvuru kaynağı olacaktı. Dipnot Kemal Atatürk, Le Chemin de l'Occident, 324. Bu arada Ali Fuat'ın analarının gösterdiği üzere genç subay adaylarının zihninde özgürlük konusuyla bağlantılı olarak sultanın kendi güvenliğinden korktuğu için orduyu zayıflatmakta olduğu fikri de gelişmeye başlamıştı. Özgürlük ile askeri gücü özdeşleştirme yolundaki içtenlikli ama hatalı görüş, Jön Türklerin darbesinden birkaç yıl sonra her ikisinin de yıkılmasına neden olacaktı. Muzaffer orduların ortaya çıkmasına izin veren Fransız devrimi örneği ise Osmanlı subay adaylarının devrimci düşlerine esin kaynağı oluyordu. Özgürlük savaşçıları açık bir vicdanla mareşallerin asalarını ve Napolyonvari zaferleri amaçlıyorlardı. Fransa örneği subay adaylarının hayal gücünü kamçılarken Prusya örneği de onlarda hayranlık uyandırıyordu. Mektebi Harbiye ile Erkan-ı Harbiye'de okutulan dersler Baron von der Goltz'un reformlarının izlerini taşıyordu. Goltz Paşa'nın yardımcısı Albay Esat Bülkat 4 yıl Almanya'da eğitim gördükten sonra Harbiye'nin eğitim müdürlüğüne getirilmişti. Esat Paşa general olunca Balkan Savaşı'nda doğum yeri olan Yanya, günümüzde Yunanistan'ın Epir bölgesinde Yanina, kentini savunarak ve sonra Çanakkale'de Mustafa Kemal'in komutanı olarak sivrilmiş ama burada üstlendiği rol göz ardı edilerek haksızlığa uğramıştır. Harbiye'nin hocaları belki sultana sadıktılar ama hoşlanmadıkları doğu dünyasında yaşanan değişimleri görmezlikten gelen genç subay adaylarının çevrelerinde gözlemledikleri sefil doğu teslimiyetçiliğine kapılmamışlardı. Mustafa Kemal siyasal heyecanlarla askerlik derslerine yoğunlaşmayı bir arada yürütüyordu. Politik açıdan bilinçli ve hırslı profesyonel bir asker olma yolundaydı. Askerlikle politika arasında bir çelişki görmüyordu. Çünkü her ikisi de aynı amaca devleti savunmaya yönelikti. Birinci ders yılının sonunda 700'den fazla öğrenci arasında sınıfın 27.'si olmuştu. İkinci yılını ise 11. olarak tamamladı. Sınıf 8.'si olarak mezun olurken 1474 numaralı piyade temini rütbesini kazandı. Dipnot Erikan 72, Ali Fuat Cebesoy sınıf arkadaşım Atatürk 27-38. Ali Fuat, Mustafa Kemal'in okulun 1. ve 2. sınıfının sonunda durumunu 7. ve 6. olarak veriyor. 21 yaşındaydı ve ilk hedefi olan Erkan-ı Harbiye'ye girmeye hak kazanmıştı. Ne var ki gerek orduda gerekse devlet işlerinde başarıya ulaşmak için bireysel çabalar yeterli değildi. Kendisiyle birlikte kurmay subay yetiştiren okula giremeyen sınıf arkadaşlarıyla ve özellikle Makedonya'daki birliklere gönderilenlerle iletişimini kesmemeye özen gösterdi. Avrupa etkisinin en güçlü olduğu Makedonya politik hareketler için en ideal ortama sahipti. Mustafa Kemal okul tatillerinde oradaki arkadaşlarını ziyaret etti ve zamanla sohbetleri darbe planları yapmaya dönüştü. Mustafa Kemal Erkan-ı Harbiye'de okuduğu 3 yıl boyunca çok sıkı çalıştı. Aynı süre içinde gizli faaliyetler gitgide daha ciddi ve tehlikeli bir hal aldı. Bir kez daha Almanya ile Fransa birbiriyle çelişen örnekler sergiliyordu. Öğretmenlerin bir kısmı Almanya'da eğitilmişti. 1870'deki Fransa-Almanya Savaşı üzerine ders veren Albay Hasan Rıza, "Arkadaşlar, Alman ordusunu ayakta tutan kudret mutlak disiplindir," diyordu. "Ordu saflarına katıldığınız zaman bunu daima göz önünde tutun." Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 41. Mustafa Kemal'in anımsadığı başka bir dersin öğretmeni ise Yarbay Nuri'ydi. Osmanlı Devleti sınırları içindeki ayaklanmalar nedeniyle gündeme gelen gerilla savaşları konusuna değiniliyordu. "Efendiler," dedi Yarbay Nuri, "gerilla savaşı yapmak ne kadar güçse onu bastırmak da o nispette güçtür." Öğrencilere ödev olarak başkentin varoşlarında başlayan bir ayaklanma konusu vermişti. "Tatbikat meselelerinde mümkün olduğu kadar hakiki durumları bulmaya çalışmak lazımdır. Bir isyan ya içeride ya dışarıda olabilir. Çok cüretkâr bir fikir olduğundan Mustafa Kemal, "Efendim, bu söylediğiniz gerilla hakikat olabilir değil mi?" diye sormaktan kendini alamadı. "Olabilir," diye yanıtladı Yarbay Nuri. "Ama artık bu kadar kâfi." Dipnot adı geçen eser 44-5. Bu öyküyü anlatan Ali Fuat kesin bir tarih vermiyor ama 1903'te Mustafa Kemal'in Erkan-ı Harbiye'nin ikinci sınıfında olduğu yıl doğup büyüdüğü Makedonya'da böyle bir ayaklanma yaşandı. Imro tarafından düzenlenen ayaklanma Saint Elia gününde Slav Makedoncasında ilinden başladı. Ve 2 Ağustos tarihi eski Yugoslav Makedonyası'nda ulusal gün olarak kabul edildi. Daha önce Bosna'da yaşandığı gibi başkaldırının nedeni milliyetçilerin ayaklanması ve çiftçilerin hoşnutsuzluğuydu. Doğu Ortodoks Slav Makedonlar ile Müslüman Arnavutlar arasında cemaat şiddeti olayları çıktı ve ayaklanmanın bastırılmasıyla birlikte ABD ile Kanada'ya giden Makedon göçmen sayısında artış görüldü. Her şeye karşın Imro amaçladığı gibi büyük güçleri harekete geçirip araya girmelerini sağladı. 24 Kasım 1903 günü Sultan Abdülhamit, Viyana yakınındaki Mürsteg'de İmparator Franz Joseph ile Çar II. Nikola tarafından hazırlanan planı kabul etmeye zorlandı. Bu plana göre Makedonya'daki jandarma birliklerinin başına bir İtalyan komutan getirilecek ve büyük güçleri temsil eden subaylar ona yardımcı olacaklardı. Avrupalı sivil görevliler de Selanik'teki Osmanlı hükümetine danışmanlık yapacaklardı. Dipnot Anderson 271-2. Sultan II. Abdülhamit Avrupa'nın müdahalesini belirli bir sınır içinde tutmaya çabaladı ama Makedonya'daki otoritesi zayıflamıştı. Bu durum Osmanlılardan memnun olmayanlar için yeni fırsatlar yaratırken yörede yaşayan Müslümanlar korkuya kapılmışlardı. Tıpkı Bulgaristan, Doğu Rumeli ve Bosna Hersek gibi Makedonya'nın da Osmanlı denetiminden çıkacağından ve kendilerinin Hristiyan komşularının yönetimi altına gireceğinden çekiniyorlardı. Erkan Harbiye'deki öğrencilerin kendilerini bekleyen görevin önemi konusunda ikna edilmelerine gerek kalmamıştı.
Ayrım sonu.